Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Türkiye'de siyaset gündemi her gün değişiyor. Son iki gündür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir belgeselde sarf ettiği Kürt sorunu çözümünde yapılabilecek bir çözüm sürecinde muhatap olarak HDP'nin alınacağını ve buna HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bu mesajı alıntılayarak verdiği muhatap HDP değil İmralı'dır yani Öcalan'dır cevabı tartışılıyor. Yeniden bir Kürt sorununun veya Kürt meselesinin çözümünde muhataplık sorunu tartışmaya başladı. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fazıl Hüsnü Erdem'le konuşacağız. Kendisi anayasa profesörü. Bu arada Fazıl Hocam'ın şöyle bir özelliği de var. Belki Türkiye'de bugüne kadar Kürt meselesinin çözümü için atılan en önemli adım olan 2013 ile 15 döneminde yılları arasındaki çözüm sürecinde de Akil İnsanlar heyetinde yer almıştı Fazıl Hocam. Fazıl Hocam merhaba, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkürler. Sağ olun.
Hocam öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Şu CHP ile HDP arasındaki tartışmadan önce 2013-15 arasındaki çözüm sürecinde siz Akil İnsanlar heyetinde yer alan bir kişiydiniz. Ben öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. O dönemde AK Parti, iktidarda olan AK Parti bugün halen iktidarda. O zaman muhatap olarak kimi kabul etmişti?
Evet, işin doğrusu tek bir aktörle bu sürecin Kürt meselesinin böyle tarihsel derinliği olan çok boyutlu, çok aktörlü bir sorun alanının hani tek bir muhatapla çözülmesinin zorluğu ortada. Hiç şüphesiz Kürt meselesinin çok farklı boyutu var. Bunlardan biri de silahsızlanmadır. Silahsızlanma bu tür sorunların çözümünde önemli adımlardan birini teşkil ediyor. Bu nedenle o dönem AK Parti hiç şüphesiz hem o dönemin meşru, legal siyasi partisini muhatap olarak aldı. Hem de yani HDP'nin selefi olan siyasi partiyi muhatap aldı. Hem de bu sorunun çözümünde önem arz eden, özellikle de silahsızlanma konusunda önemli olan aktörleri de muhatap aldı. Bu bağlamda Kandil de bir muhataptı ve İmralı'nın kendisi de muhataptı. Yani çoklu bir muhataplık üzerinden çözüm sürecini yürütmeye çalıştı o dönem AK Parti iktidarı. Ve bu yanlış bir strateji de değildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ya benzer sorunları yaşayan ülkelerde de aynı yöntemler tatbik ediliyordu. O dönem Türkiye'sinde de benzer bir yöntem izlendi ve sorunun çözümünde alınması gereken muhatapların tümü muhatap alınmıştı. Doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle.
Peki hocam şimdi bu iki günkü tartışmaya gelecek olursak, önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, ardından Sezai Temelli'nin verdiği bir cevap. Peşinden bugün Medyascope'a konuşan HDP'nin eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel'in yaptığı bir açıklama vardı. O da Sezai Temelli'nin sözleri partinin resmi kurumsal görüşünü yansıtmıyor, kurumsal görüşü değildir diye. Zaten Sayın Temelli de bir açıklama yaptı. Bu benim kişisel görüşümdür ve Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir cevap niteliğinde değildir diye açıkladı. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncelikle bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz bu sorunu çözeceksek muhatap olarak HDP'yi alırız demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
Valla bu açıklamayı çok anlamlı ve değerli buluyorum, önemli buluyorum. Gerçekten çok cesurca bir çıkış. Hem zamanlaması hem içeriği itibariyle doğru bir çıkıştır diye düşünüyorum. Zamanlama itibariyle hani seçim döneminin yaklaştığı, seçimlerin yaklaştığı ya da en azından muhalefet partilerinin seçim çalışmalarının yürüttüğü sahada böyle bir dönemde bu konunun gündeme getirilmesi ve bu konuya ilişkin, HDP'ye ilişkin, HDP'nin aktörlüğüne ilişkin, muhataplığına ilişkin çok açık bir ifadenin kamuoyuyla paylaşılmış olması önemlidir. İki açıdan önemlidir. Birincisi, hani hepimizin malumu, sonuçta bu önümüzdeki seçimlerde HDP'nin, özelde HDP'nin genelde Kürt seçmenin davranış biçimi, kararları belirleyici olacaktır. Şimdi bugüne kadar iktidar bloğu ki AK Parti, MHP ve Vatan Partisi, bu iktidar bloğu sürekli olarak muhalefeti HDP üzerinden bölmeye, parçalamaya çalıştı. Ve aynı zamanda kendi tabanını da, o milliyetçi muhafazakar tabanını da tahkim etmeye çalıştı. Bu oyunu bozabilmek adına çok önemli bir çıkıştı diye düşünüyorum. Yine aynı zamanda HDP'nin kapatılma davasının görüldüğü bir süreç, HDP'nin bu iktidar bloğu tarafından şeytanlaştırıldığı böyle bir dönemde, Kürt meselesinin artık bir mesele olmadığını, Kürt sorununun var olmadığının dillendirildiği böyle bir dönemde, ana muhalefet partisi liderinin çok cesur bir şekilde, takdir edilecek bir şekilde çıkıp biz bu sorunu HDP ile çözeceğiz demesi gerçekten çok çok önemlidir, çok çok anlamlıdır diye düşünüyorum.
Peki hocam, buna baktığımız zaman bugüne kadar biliyorsunuz hep insanlar, HDP seçmeni, bölgedeki CHP seçmenine hep şöyle bir eleştiri vardı CHP'ye yönelik. İşte bir Millet İttifakı var, bir Cumhur İttifakı var. HDP'yi niye Millet İttifakı'nda yanınızda yer almıyorsunuz? HDP ile görülmekten çekiniyorsunuz. Bu açıklamayla birlikte acaba bundan sonra biz HDP ile CHP'yi en azından bir arada görebilecek miyiz? Yani siz cesurca bir takdir edilecek bir çıkış olarak değerlendiriyorsunuz. Bu da birazdan HDP'nin Millet İttifakı'na ilkeler bazında biraz daha yaklaşmasına vesile olabilir mi?
Hiç şüphesiz. Yani önümüzdeki seçim sürecinde ittifakların nasıl şekilleneceğini henüz bilemiyoruz. Muhalefet partisine mensup liderlerin açıklamaları da bu doğrultuda. Yani bir seçim satım haline girilmeden bu doğrultuda bir karar vermenin doğru olmadığını söylüyorlar. Siyaseten de bence doğru bir tavır diye düşünüyorum. Yani çok erken bir dönemde bu ittifaka ilişkin, ittifak senaryolarına ilişkin muhalefet liderlerinin bir araya gelip işte bir karar vermesinin siyaseten çok doğru olmadığını, seçim kararının alınması sonrasında bu muhalefet partilerinin ne tür bir ittifak ilişkisi içerisine gireceklerine çok rahatlıkla kısa bir süre içerisinde karar verebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bugünden ilerleyen süreç içerisinde nasıl bu ittifakların gelişeceğini, HDP'nin pozisyonunun, konumunun ne olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmak, bir öngörüde bulunmak güç, ama bir şekilde en azından yerel yönetimler seçiminde olduğu gibi, belki ondan daha ileri nitelikli bir ittifak ilişkisi ortaya çıkabilir. Belki sizin de söylediğiniz gibi ilkeler düzeyindeki HDP'li yetkililerin de bu doğrultuda açıklamaları var. Hatta geçenlerde HDP Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek adayla hani seçime gitme fikrine karşı olmadığını söyledi ki bu çıkış da çok önemliydi, çok anlamlıydı. Ben en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir problemin olmadığını, onun dışında da HDP'nin herhangi bir şekilde bir baraj sorunu olmadığını, tek başına hani parlamento seçimlerine girebileceğini, dolayısıyla bu anlamda bir sorun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Bir de şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama çok çok önemli gerçekten. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllarda Kürt meselesi eksenini geliştirdiği dilin ve söylemin önemli bir aşamasıdır diye düşünüyorum. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partili heyetin Kürdistan bölgesel yönetimini ziyaret etmesi de çok anlamlıydı. Bölgede de makes bulan, bir karşılık bulan, en azından CHP'ye yönelik daha sempatik bir yaklaşımı doğuran bir çıkıştı. Bu çıkışı hani bu ifadeyle taçlandırması CHP açısından çok çok önemli. Kürt meselesinin çözümü açısından da önemli. Tabii ben en az bunun kadar şunu önemli buluyorum. Millet İttifakı'nın ikinci ortağı olan ya da bir başka ortağı olan İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaydı. O açıklamada sonuçta Dervişoğlu da HDP'nin meşru bir parti olduğuna vurgu yaptı. Yani konuşmasındaki ana vurgu buydu. Bu da çok önemli çünkü özellikle Millet İttifakı'nın genelde ise bütün muhalefeti bölmeye, parçalamaya yönelik hani stratejiyi bozan bir açıklamaydı. Yani İYİ Parti'den böyle bir açıklamanın gelmesini ben çok daha önemli, anlamlı ve değerli buluyorum. Muhalefetin diğer unsurlarında bu anlamda herhangi bir problemin olmadığı da biliniyor. Yani gerek Deva Partisi, gerek Gelecek Partisi ve gerekse Saadet Partisi'nin olası bir çözüm sürecine katkı sunacağını ve bu çözüm sürecinde HDP'nin muhataplığı konusunda herhangi bir sorun olmadığını biliyoruz. Mesela çok erken dönemlerde, hatta henüz partileşme sürecinin ilk günlerinde Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan da çözüm sürecini HDP ile konuşacağız demişti. Ta 2019'lu yılların ortalarında bunu söylemişti. Diğer partilerde de bir sorunun olmadığını, yani genel anlamda muhalefetin Kürt meselesini çözme noktasında bir araya gelebileceğini, ilerleyen süreç içerisinde bu sorunu çözme noktasında ciddi adımlar atabileceğini düşünüyorum.
Peki Fazıl Hocam, şunu söyleyeyim. Siz 2013-15 yılları arasındaki çözüm sürecinde Akıl İnsanlar heyetinde yer aldığınızdan dolayı hem öncesinde hem çözüm süreci bittikten sonra bu çatışma çözümü konulu dünyadaki örnekleri incelediniz. Birçok evet. toplantı yaptınız, toplantılara katıldınız. En azından bir sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla söylüyorum.
Evet, evet, evet.
Şimdi siz de konuşmanızın başında diyorsunuz ki yani bu kadar neredeyse 40 yılı çatışmalı geçen bir süreçte tek bir muhatapla bunu çözmek çok zor. Hani işin silah bırakma boyutu, ondan sonra diğer boyutları ayrıdır. Siyasi boyutu ayrıdır, demokratikleşme boyutu ayrıdır diyorsunuz. Bu yaşanan bu tartışma üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bunu kullanıp muhalefete, CHP ve HDP'ye, özellikle CHP'ye yüklenebilir mi? Geçmişte yani kendisi bunu, yapmış gerçi bir tarafta ama.
Evet, evet, evet. Yani bunu hiç şüphesiz başvurabilir ama bunun toplumda herhangi bir karşılığının olmadığını en azından herhalde kendisi de çok iyi biliyordu. Çünkü daha önceki seçimlerde de yani hem mahalli idareler seçiminde hem genel seçimlerde bunu kullandı. Hem de referandumda kullandı. Bütün muhalefeti teröre destek vermekle suçladı. Bütün muhalefet partilerini. Bugün için de aynı dili, aynı söylemi kullanabileceğini bilemiyorum tabii, kullanıp kullanmayacağını. Bunu kullanabileceğini ama bunun bir karşılığının olmadığını. Çünkü şöyle bir şey de var. Şimdi kendisinden kopup kurulan iki yeni parti var. Biri Deva Partisi, biri Gelecek Partisi. Kendi geleneğinin öncülü olan Saadet Partisi var. Yani üç partinin muhalefette konumlandığı bir siyasi konjonktürde, bir siyasi ortamda hani AK Parti'nin bunu kullanması çok kolay değil. Kullansa dahi bir karşılık bulması da mümkün değil diye düşünüyorum.
Peki hocam, o zaman şunu da sorayım. Bu muhataplık meselesinin dışında bugün İstanbul'da 6 muhalefet partisi bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Parti ve Demokrat Partisi. Yani içerisine baktığımız zaman HDP dışındaki aşağı yukarı bütün partiler bir araya geldiler. Ve bunlar anladığım kadarıyla parlamenter sistemle ilgili ortak bir metin hazırlıyorlar. Eğer anlaşırlarsa herhalde genel başkanlar çıkıp bunu kamuoyuna açıklayacak. Evet. Ama muhalefetin halen gördüğümüz kadarıyla şöyle bir çekincesi var. Biraz önce hani CHP örneğinde verdiğim gibi HDP ile görünmeme, bu tür şeylere HDP'yi dahil etmeme. Siz çözümü şeyde görüyor musunuz? Bu Türkiye'nin şu anda yaşadığı problemlerin çözümüyle ilgili olarak bunu isteyenler var. Geçen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dile getirdi. Bütün muhalefet liderlerinin artık bir araya gelmesi lazım, konuşması lazım diye. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılıyorum. Yani herhangi bir siyasi partinin muhalefette bulunan herhangi bir siyasi partinin böyle bir birliktelikten dışlanmasının doğru olmadığını, bugünkü durumun arize olduğunu hani düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum en azından. İlerleyen süreç içerisinde özellikle de hani seçim kararının alınması sonrasında bu birlikteliğin şu ya da bu şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Hani muhalefet partilerinin özellikle de hani İYİ Parti'nin yapmış olduğu bu açıklamada dikkate alındığında diğer siyasi partilerde hani böyle bir problemin, böyle bir sorunun olmadığını en azından biliyoruz. Dolayısıyla ilerleyen süreç içerisinde en azından güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliğine ilişkin arayış sürecinde bu siyasi parti liderlerinin ya da siyasi parti temsilcilerinin çok rahatlıkla bir araya gelebileceğini düşünüyorum.
Hocam son bir soru, hukukçu olarak sizi yakalamışken anayasa profesörü, size onu da soralım. Bu Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi biliyorsunuz Demirtaş'la ilgili kısa bir süre önce bir karar aldı ve Türkiye'ye Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması yönünde bir çağrısını yineledi. Çünkü bundan sonraki adım bildiğim kadarıyla yaptırımların uygulanması olacak ve burada Demirtaş'ın yargı eliyle tamamen siyasetten izole edilmeye çalışıldığı tespitinde bulundu. Hem onu soracağım, bundan sonra siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Yargılandı ve Demirtaş'ın şu anda tutuklu yargılandığı bir dava var. Kobani olayları diye bilinen bir dava.
Evet, evet, evet.
Bu davanın seyrini, bu Avrupa'dan alınan bu karar seyrini değiştirebilir mi? Siz bir tahliye bekliyor musunuz?
Yani ben bekliyorum işin doğrusu. Buna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce Azerbaycan aleyhine açılmış olan bir davada verdiği bir karar var. Bu kararın gereğini yerine getirme konusunda Azerbaycan devleti bir direnç gösteriyor. Bu Mamadov Azerbaycan davasında direnç gösterdikten sonra durum tabii karar merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne intikal ettiriliyor. Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden görüş istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Azerbaycan hükümetinin derhal verilen kararın gereğini yerine getirmesini, bütün sonuçlarıyla birlikte verilen suçluluk kararının bütün sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesini ve eskiye dönülmesini söylüyor ve bir süre belirliyor. Bu süre içerisinde kararın gereğinin yapılmasını ifade ediyor. Durum Azerbaycan devletine Bakanlar Kurulu marifetiyle, Bakanlar Komitesi marifetiyle intikal ettiriliyor ve Azerbaycan Yüksek Mahkemesi aldığı bir kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getiriyor. Tıpkı bizdeki gibi, yani Demirtaş ve Kavala davaları örneğinde olduğu gibi. Bu Azerbaycan örneğine baktığımızda da bizde de bu önümüzdeki günlerde bir şekilde bu doğrultuda bir kararının alınması gerektiğini ve bu karar doğrultusunda da sadece tahliye edilmesi ve verilen karardaki tazminatın ödenmesi ile sınırlı bir uygulama olmayacaktır. Verilen kararın bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar alınacaktır Türkiye'de. Ben hani Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkesi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olduğu gerçekliğini dikkate aldığımızda ve Türkiye'nin hani dünyayla, özellikle Batı dünyasıyla kurduğu bağda önemli bir kurum olan Avrupa Konseyi ile ilişkilerini koparmak istemediğini, istemeyeceğini, hele hele bugünkü yaşanan bu ekonomik sorunlarla birlikte düşünüldüğünde bunun maliyetinin çok çok yüksek olacağını bildiğini en azından düşünüyorum, inanıyorum ya da inanmak istiyorum. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye'nin en kısa sürede Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin aldığı bu kararı gereğini yapacağına inanıyorum.
Fazıl Hocam, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet sevgili izleyiciler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor, Anayasa Profesörü Profesör Doktor Fazıl Hüsnü Erdem ile son dönemde Kürt meselesinde ortaya çıkan CHP ile HDP arasındaki muhatap kimdir tartışmasını konuştuk. Çünkü Fazıl Hocam 2013 ile 2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde de Akil İnsanlar heyetinde yer alıyordu. Katıldığı toplantılar vardı, dünya deneyimlerini yerinde incelemişlerdi. Bununla ilgili gözlemleri vardı, bunu konuştuk. Gençlere bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum, iyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.